Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda Erzan Oğlu Gülen Pekcan var. Nasılsın?
Merhabalar Murat. Geçen hafta yoktuk, bu hafta varız.
Evet, bu, geçen hafta sen yoktun.
Üç numaralı üç gündem numara. Bu. Geçen hafta benim gördüklerim, ettiklerim 3 bölüm halinde.
Evet.
Yayınlanacak, biri yayınlandı.
İkisi yolda.
İkisi yolda. Artık yeter CES sözü duymak istemiyorum. Anlattık her şeyi saatlerce. Fuarı gezdiğim süre o kadar değil. Anlattığım süre daha fazla. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum.
Evet.
14... Siz de gündemde bahsetmişsiniz.
Ben gündemde evet anlatmaya çalıştım. Buradan. Çünkü abi şey sen de söyledin.
Gecikiyor.
Burada oturan kişi daha çok şey görüyor. Hep böyle.
Şimdi orada fuar o kadar geniş. Fuar bütün şehire yayılmış durumda. İstesen de her şeyi bazı şeyler aynı anda gerçekleşiyor. Evet. Hani uyduruyorum Samsung'la LG'nin toplantısı falan gibi. Aynı anda gerçekleşebiliyor. Hı-hı. İkisinde de bulunamazsın.
Tabii.
Ama burada oturduğun yerden farklı yayınları kullanarak her şeyi görebiliyorsun.
Bir de tabii ideal olan şey hani işte Virgin ordu gibi gittiği için o adamların her yeri yolluyor.
Ya onların orada şimdi biz genelini fuarın konuşurken aslında atladık. Engadget falan fuarda katılımcı zaten.
He evet.
Onlar fuarı dolaşmıyor. Herkes onların ayağına gidiyor. Hmm. Çekiyorlar, stüdyo kurmuşlar. Onlar o noktada.
Tabii.
Orada tabii şeyi anlıyorsun hani biz o kadar yayıncılık anlamında uzaktayız ki, başka bir evrendeyiz ki.
Sen şeyi söyledin mesela, o da bana ilginç gelmişti. Sen fotoğraf çekmeye gidiyorsun, hepimizin başına geliyor. Bir sürü kafa var. Hani sıyrılamıyorsun ama onlar tertemiz çekiyorlar. Hiç kimse
ya
yok.
Çünkü evet mesela hani Bell firmasının helikopteri vardı bir tane. 4 pervaneli, 4 motorlu böyle ayrı ayrı hani rotor diye düşün. Ya çekmeye çalışıyorsun mümkün değil. Çünkü zaten hiç kimse olmasa bile önünde güvenlik var. Evet. Hani öyle çok değerli şeylerin falan.
Doğru.
İlla ki birisi fotoğrafın içinde birisi var.
Değil mi?
Şeye bakıyorsun hani Verge o helikopterin üzerinde video çekmiş bir Allah'ın kulu yok. Ya herkes gittikten sonra özel olarak hani onlara o imkan sağlanıyor ya da erkenden adam sabah 6'da geliyor. Millet gelmeden çekiyor herhalde. İlginç. Tabii hani biz orada misafir sanatçı durumunda olduğumuz için adamın dediğim gibi hani içeride standı var. Sen orada sırt çantasıyla dolaşıyorsun ediyorsun bir köşede böyle sandviç yiyorsun falan bulduğun musluktan suyu içiyorsun falan. Adamın orada standı var zaten yeri var mekanı var. Onlar ev sahibi rahatlığında demek
ya,
ki.
Evet.
Biz de bir gün o noktalara geliriz belki.
İşte. Ya Türkiye'deki bütün basını toplarsam bir Verge edebilir belki hani adet olarak bakarsan değil mi?
Etmez. Neyse karıştırma şimdi. Pişman olacağımız şeyler söylemeyelim.
Şimdi önemli bir haberle başlayacağız. Twitter'da zirveye çıkan dolandırıcı reklamlarına karşı BDDK harekete
evet,
geçmiş.
Birkaç haftanın gündemi bu. Çünkü Twitter'da evet reklam veriyorlar dolandırıcılar. Bankaların isimlerini kullanıyorlar. İşte ne bileyim işte en para yerine en çizgi para com falan gibi böyle alan isimleri almışlar. İş bankası yerine iş çizgi iş alttan çizgi bankası falan gibi yanıltıcı isimler almışlar. Evet. İşte bizim hani orada şunu yapacağız bunu yapacağız bilmem ne diye seni sitesine sokup girdirtmeye hani account'una hesabına girdirtmeye çalışıyor. Bu çok yaygın,
öyle.
Çok fazla ve Twitter'da yayınlanıyor sürekli. İnsanlar tabii isyan etmeye başladı. Basından da kimi arkadaşlar dile getirdiler. Hani bu Twitter'da hiçbir şey mi yok?
Önlem.
Bir tedbir. Önlem, bir filtre yok, bir şey yok. Ben yani kiralık katil arasam onun da mı reklamını vereceğim? Yayınlanacak ya da ben o hizmeti sunuyor olsam daha olası. Şey mi? Reklam oraya vereceğim mi, müşteri bulabileceğim mi, bu kadar rahat mı bu işler diye. Twitter umursamadı, bugüne kadar umursamış değil. Fakat Bankacılık Kurulu, BDDK, o bankalara bir duyuru yapmış. Demiş ki biz şey yapacağız, bu hani Twitter özelinde de gene onlar bütün hani sosyal platformları, hangi sosyal platform bunları yayınlıyorsa sorumlu tutacağız demişler. Ha sorumlu tutacağım da ne olacak? Açıkçası onu pek bilemiyorum. Ama bir harekete geçme var.
Öyle gözüküyor ama şöyle mesela bankayı da sorumlu tutacak. BDDK'nın işi o. Diyecek ki bak seni dolandırıyorlar. Senin yani bu ya buraya tedbir alacaksın ya da diyor BDDK buraya reklam vermeyeceksin.
Hmm. Tamam ama hani daha önemlisi Twitter'ın bir şekilde. Hı-hı. Çünkü bu şu anda hani her platformda her türlü dolandırıcılığı engellemek zor bir şey. Hı-hı. Ama şu anda bir kriz var. Ve Twitter'ın bir tepki vermesi lazım. Yani bugün sadece kullanıcılar değil, yüz binlerce takipçisi olan profesyoneller de bu konuyu konuşuyor. Hı-hı. Bu konuda mesaj atıyor. Twitter'a da haber ediyor. Hı-hı. Hiçbir tepki yok.
Yok.
Hiçbir yanıt yok. İşte, ne kadar hani yokmuş gibi davranalım da olmasın. Öğrenciler olmasa Maarif'i ne güzel idare ederdik hikayesine geliyor hep.
Twitter'ı ya da sosyal ağları şeyle sıkıştırmaya çalışıyor BDDK'da. Hani adam Twitter hiçbir şekilde cevap vermiyor, yardımcı olmuyor. İşte bankalarda böylelikle bankaya diyor ki sen bir daha Twitter'a reklam vermeyeceksin diyor. Twitter'ı oradan zarara sokmuş olacak.
Ya bu çok dolaylı bir yoldan adamın ilgisini çekebilme çabası. Etkili olur. Para çünkü sonuçta. Ama bu noktaya gelmeseydik keşke. Yani burada yani, Twitter'ı suçluyoruz tabii
kesinlikle.
Ki.
Kesinlikle.
Bu noktaya hayır, gelmeseydik.
Çok böyle de gizli bir şey değil. Bayağıdır var ya. İnsanlar bayağıdır şikayet ediyor. Yani ya çok bir kişi, büyük bir vurdum duymazlık
bu
var.
Bu reklamlara bir kişi baksın kardeşim.
Tabii.
YouTube on binlerce kişi çalıştırıyor. Belki 100.000 kişi ya, çalıştırıyor videolara bakmak için. Yine tabii kaçan kaçıyor. Ama bir çaba var en azından.
Evet, bilmiyorum böyle böyle parayla dikkat çekilir.
Ya kaç tane firma Twitter'a reklam veriyor zaten? Twitter'ın yani, Türkiye'de bir ofisi bilmem nesi var mı? Bir kişi akşam yarım saat geç çıksın baksın şu reklamlara ya. Bu kadar da büyük bir olay değil bu.
O kadar da
bu.
Değil evet.
Bu kadar da büyük. Zaten Twitter'a reklam veren falan. Bu dolandırıcılar reklam veriyor. He. Normal reklam ben hiç görmedim
ki. Tam onu diyecektim. Yani acaba...
Almasınlar reklam.
Yani reklam veremezsin diyorsun. Bankaların gerçek reklamlarını ben çok fazla görmüyorum.
Yok yani, kim görmüyorum ben. Twitter'da reklam görmüyorum ben.
O para yani küçük bir paraysa Twitter yine ilgilenmez.
Allah o zaman reklam bu başı ağrımasın diye reklam kabul etmesin. Ne yapayım?
Ya da ne noktaya gelecek? Bankalar diyecekler ki zaten hani Twitter'dan önemli değilse bunun reklamını veririz. Biz Twitter'da reklam yayınlamıyoruz diye genele duyuracaklar.
Evet.
Her şey sahtedir
diyecekler. Her gördüğünüz sahtedir diyecekler.
Öyle kurtulacaklar.
Hem sayım suyum yok şeyine gelir hani kendilerini de kurtarırlar. Hı-hı. Hem de biz de rahatlarız.
Evet.
Yok burada dediğim gibi Twitter'ın ilgilenmesi gerekiyor. Öyle bir sorumsuzluk yokmuş gibi davranalım sorun olmasın öyle bir şey yok yani.
Bir de şey var
yayıncıysan ya. Yayıncıysan bir sorumluluğun var.
Bu hani televizyonda telefon satıyorlar sana muz kabuğu geliyor. Hani.
Evet.
Onun Instagram muz versiyonu var.
Böcek geliyor.
Onun Instagram versiyonları var. Çinliler
var,
siteler
var.
Açıyorlar. Orada böyle çok güzel hani seni hakikaten aklına çelen indirimler yapıyorlar ya da bir şeyi işte ucuza satıyorlar. Ertesi gün yok herif. Parayı aldıktan
var,
sonra.
Evet bunlar var. Tamam bitmeyecek. Hep olacak. Ama şu anda dediğim gibi Twitter'da özel bir durum var. Bir salgın, bir atak, bir evet, dalga var. Bunu kesebilirsin kardeşim.
Kesersin.
Ha, varlığın boyunca hiç dolandırıcılık olmasın. Bunu yapamazsın. Ama şu dalgaya müdahale edilebilir.
En kısa yolu bu. Bankaların hepsi açıklasın. Biz Twitter'a reklam vermiyoruz. Hepsi sahtedir desin yani.
Hayır şimdi BDDK'nın ilgisini çekti bilmem ne. Ne olacak? Tak diye yasaklayacaklar. Zaten geçmişte de oldu. Devlet bu konularda çok neşteri vurmayı eğilimli. Tak diye yasaklayacaklar. Yine yok DNS'ler, MNS'ler millet uğraşacak.
Evet.
Twitter dağılacak. Sonra doğru, yasaklandı olacak.
Doğru. Nvidia RTX 2060 satışa çıktı bu hafta. Şu an çarşıda var. 2700 liralarla 3000 liralar arasında geziyor. İşte 2070 ile arasında 1000 liraya kadar bir fark oluştu.
Şimdi peki o paraya 1000 serisinden ne alırım ben?
Yani 1000 şöyle aslında 1000 serisi ufak ufak gidiyor abi. 1070'in yerine geliyor ama 1070 çıktığında 250 dolarlar civarındayken bu yine birazcık çıtayı yükseltmiş durumda.
Çünkü kartlar pahalandı.
Evet. Kartlar
hele bizde
pahalandı.
Zaten TL'ye vurunca çılgın sonuçlar çıkıyor ama dolar üzerinde de kartlar pahalandı. Şu,
yanlış söyledim bu arada. Onu düzelteyim. 1060'ın fiyatı 250 liraydı. Şimdi adı 60 olan bir serinin de o trendi devam ettirmesini bekliyorlardı. Daha önce çünkü 1060'ın öncesinde 960, 760 bunlar 200 dolarlık kartlardı.
Evet.
Şimdi o 250 doları 350 dolara çekmiş oldu bu kart. Ama sana verdiği performans 2070 performansı.
Hmm, 1070 performansı.
1070 performansı.
Ama işte 100 dolar pahalandı.
Evet.
Benim ekran kartına zamanında benim 100 dolar sınırım vardı. 100 dolar civarına, 100 doların biraz üzerine neydi? 66 çift 0 GT, 6600 GT. En güzel ekran kartı gelmiş öyle. Geçmiş fiyatına göre.
Doğru.
Hem AGP'si vardı, ne hem PCI Express'i vardı. En güzel ekran kartıydı. Sonra PCI Express'i yoktu ve PCI miydi acaba? PCI'yi vardı
ya
herhalde.
Onun dönüştürücü,
dönüştürücü yongası vardı. Evet. Onu göstermiştik çok eski bir bölümde. Evet. İşte 100 dolarlık kartlardı bunu. 100 dolar civarında gezen kartlardı. Sonra işte 200'e çıkarıldı bu sınır falan. 350 dolara orta düzey bir kart ya. Çıkıyor. Neyse RTX işi daha şey oldu. Daha işte alınabilir bir düzeye geldi.
Nihayet.
Artık bundan sonra bu alınır.
Bir de herkesin dikkatini çeken başka bir şey var. Bir dedikodu olarak dolaşıyor. 1160 diyorlar çıkacak. Onun da tahmin edilen şu, bu RTX, yani bunun içinde şu an işte o ray tracing özelliği var.
Var.
Olmayan ve 1000 seri aslında özelinde GPU olarak 1000 serisi olan bir kartı Nvidia 1160 olarak bunun alamayanlara verecek
diyorlar. GTX olacaktır o. RTX belki de, olmayacaktır evet, belki adı. De. Belki yongası aynı yonga olur da adı GTX olur onun.
Çünkü 2060 ile beraber 60 serisi de yukarı çıkmış oldu. Yani 350 dolarlık bir kart
oldu
artık.
Evet. Tabii ki 350 doların çok daha altında kartlar sunulmak zorunda.
Evet.
İnsanlarda o kadar para yok.
Ama bu haftanın esas haberi başka. Ayın 15'inde Nvidia daha önce CES'te açıkladığı Adaptive Sync desteğini sürücüyle verdi. Ve başladı
yani
şu anda.
Yani işte AMD'nin FreeSync teknolojisine. Evet. Tabii ki adı hayatta FreeSync falan lafını kullanmadan, AMD lafını kullanmadan desteğini yazılımdan vermeye başladı. Her monitörde çalışıyor mu bilmiyorum. Şimdi bunun Twitter'da falan yazdığımızdan beri herkes kendi monitörünü soruyor. Bilmiyorum hani ne bileyim bende bir monitör var, iki monitör
abi
var.
Abi şimdi bak Nvidia G-Sync adını iyice oturtup FreeSync'i silmeye çalışıyor. Çünkü bir G-Sync standardı getirdi, AMD'yi de kapsıyor. Yani artık diyor ki ben Adaptive Sync'i olarak adı öyle olsa da bütün monitörler diyor G-Sync kapsamına bir şekilde girecek. Çünkü bu Adaptive Sync adı. Kimisi destekleyecek, kimisi az destekleyecek, kimisi tam destekleyecek. En anladım. Tepede ben varım, G-Sync modülüm devam edecek diyor. Birkaç tane standart oluşturmuş. Ama şunu yapmamışlar. Giriyorsun abi sürücüye. G-Sync'i aktif ediyorsun. Orada sana şey söylüyor. Diyor ki bu diyor bu monitör diyor G-Sync uyumlu değildir diye yazıyor. Ya da uyumludur diye yazıyor sürücüde. Çünkü Nvidia onları test etmiş. Fakat senin açmana engel olmuyor. Bak bu önemli. Yani sen bugün FreeSync destekli bir monitörle Nvidia desteklemiyor bile dese G-Sync'i aktif edebiliyorsun ve duruma bakıyorsun. Ve Nvidia bunu da şey diyor, böyle yapın diyor. Hani bize inanmıyorsanız
anladım.
Aktif edin, görün diyorlar. Şimdi o yüzden her FreeSync kullanıcısı, çünkü şöyle bir şey var abi, sen bugün monitör aldığında içinde FreeSync çıkıyor artık zaten. Çoğu monitörde var. Farkında değilsin ama Nvidia kart kullanıyorsun.
Evet.
Deniyorsun abi, Nvidia şeyi uyarıyor, diyor ki bizim diyor karşılaştığımız bazı sorunlar, bir ekran titreyebilir diyor mesela. Ya hiç çalışmayabilir diyor. Bunları deneyin, görün diyor.
Bakalım, ben bunu Samsung bir 2018 model televizyon olsaydı onu da denemek isterdim. Bir ara bizde test vardı. İçin bir 75 inç vardı. Onda vardı mesela ama o zamanlar bu destek yoktu. Orada denemek isterdim.
Bende şey var abi. ViewSony'in bir 24 inç monitörü var. 24.01 ve 02. Onunla denedim. O desteklenmeyenler kategorisinde olmasına rağmen düzgün çalışıyor gözüküyor şu anda mesela.
Ya bu sene bu iş oturur. Hı hı. Bir huzur ortamı oluşur.
Ben şeyi de soruşturdum. Hani niye böyle bir şey var? Çünkü AMD'de hani genelde bir sorun yaşamıyoruz FreeSync destekli monitörlerde. Niye Nvidia'da G-Sync hani hepsinde yok? Ya da işte sorun çalışıyor diye. Şey çıktı abi, büyük ihtimalle sorun şundan kaynaklanıyor. Şimdi bu monitörlerin bilgisayara ben şu frekanslarda çalışıyorum deme durumu var ya.
Evet.
Bazı monitörlerin abi o bilgiyi yanlış yolladığı tespit edilmiş. Eksik yolladı.
1996 yılından beri o monitörler o bilgiyi yanlış verirler. Zamanında Elsa Razer 3D gözlük.
Evet.
Teknoseyir'de var. Tanıtmıştık tozlu raflarda. Onu satıyoruz. Şey yapıyoruz, ben bir firmada çalışıyorum. Mesela bazı monitörlerle çalışıyordu, bazı monitörlerle çalışmıyordu. Aynı şey tüplü monitörler. Monitör bir bilgisayara işte çözünürlüğünü, tazeleme hızını falan aktardığı bir sistem vardır. Evet. Hiçbirinde düzgün çalışmaz. 2-3'ünde. O yüzden de mesela o gözlük sorun yaşıyordu falan. Sene 2019 hala şey, monitörler dertlerini anlatamıyor bilgisayara.
Aynen.
Çünkü, bu kadar mı zor ya?
Ya evet. FreeSync'te de çünkü 2 aralık var. Hani hangi aralıkta çalışacağını da söylemesi gerekiyor. Diyorlar ki AMD diyorlar bunu tabii kendi işi olduğu için oturdu üstüne, onun üstüne yazdı. Yani baktım ki bu monitör ha şu yanlış bildirenden AMD onu sürücüde düzgün bir şekilde kompanse ediyor dediler.
E o zaman Nvidia da yapsın. Evet, 500 megabayt sürücü indiriyorum. Heh, işte yarım gigabayt.
Nvidia bunu yapmadığı için
yapar o zaman canım.
FreeSync'te işte o sıkıntılı olan monitörler yine sıkıntı çıkartıyor.
Tamam yapılır. O dert edilecek bir şey değil. Şeyle GeForce Experience'e eklerler falan yani, filan. Yapılır. Ya bu sonuçta çıkalı bir hafta oldu, 3 evet, gün oldu. Bu çözülecektir.
Kesinlikle.
Hallolacaktır.
Ama iyi haber sonuçta herkes için.
Evet, bir format savaşının böyle çok ateşlenmeden çözülmesi, eğer çözüldüğü kabul edebilirsek iyi bir şey. Öbür türlü çünkü bu iş daha kötüye gidecektir.
Evet ama tekrar söylüyorum, G-Sync, hani Nvidia'nın G-Sync'i de ölmedi. Hala o da o kartta yapacak, o sistemler olacakmış.
Artık o monitör üreticileri sen emin ol ki oh be diyorlar şu anda. Çünkü Nvidia'nın sistemi, ya tabii şimdi G-Sync'i FreeSync'i bilmeyenler için dakikalardır dinliyorlar, ne olduğunu sorguluyorlar. Bu oyunun ekran tazeleme hızıyla monitörün, hı hı, ekran tazeleme hızını eşleştiren teknolojiler bunlar. Dolayısıyla akıcı, görüntünün kırılmadığı bir oyun keyfi yaratıyor. Nvidia'nın sistemi ek 100 küsür dolarlık masraf çıkartan, evet, fiyatı yükselten bir sistemdi ek donanım kullanarak. Hiçbir üretici monitörünün 100 dolar daha pahalı olmasından hoşlanmaz. Bir rekabet ortamı var sonuçta. Dolayısıyla şu anda monitör üreticileri falan emin ol ki o GeForce, G-Sync dosyaları kapatılıp raflara kaldırılıyor. Bir zamanlar böyle bir şey vardı diye.
Bakacağız.
Ha, bir model çıkar her firmada hani hala isteyen. Çünkü şimdi bak şeyde tartışması da var bunun. Herkes bunu sevinçle karşılıyor ama böyle forumların çok derinlerine, çok teknik forumlara falan girersen Nvidia'nın işte o özel donanımı nedeniyle görüntüyü daha hızlı oluşturduğu, input lag'ın daha düşük olduğu falan tartışmaları da var çok forumların karanlık, tozlu köşelerinde. Hani çıkamayız işin içinden.
Doğru.
Yani ben sana şunu söyleyebilirim. O input lag'ı bilmem ne kafaya takmaya başlarsan bilgisayar falan toplayamazsın.
Öyle söyle.
Hani bir şey söyleyeyim sana, bütün mutluluğun gitsin. Bilgisayarın kendisinde de bir gecikme diye bir şey var. Hı hı. Bazı var, bilgisayarında sen bilmiyorsun. Ekran Ethernet kartının sürücüsü nedeniyle bilgisayarın saniyenin bilmem kaçında, yüzde bilmem kaçında o sürücüyü bekliyor. Evet. O yüzden senin hiç bilmediğin takılmalar oluyor aslında, hissetmeyeceğin, etmeyeceğin. Ha işte bak şimdi gece uyuyabilecek misin? O kadarını düşünme. Elde evet, ettiğin deneyime bak.
Evet. Ben onun testini yaptım. Benim sistemde sorun yok. Vodafone download eşiği uygulaması konusunda geri adım attı.
Kaçtı damla? Bu kotasız kotaydı. Hani evet, adı kota olmayan uygulamada kotaydı.
Şimdi haberin ilk başında geçen haftadan, yani 2 hafta öncesinden fikri takip yapıyoruz. 5 terabayttı Super Online'da. Vodafone'da 304 GB. Yani evet, kota kadar.
5 terabayta takılmazsın ama evet, öbüründe gerçekten kotayı sayfaların arasına gömüp adını da kota değil, eşik.
Evet, eşik yapmışlardı.
Aynı şey aslında.
Aslında aynı şey. Şimdi o sözleşmeden o madde kalkmış.
Hadi bakalım. Başka bir isimle, başka bir şekilde
gözükmüyor şimdilik.
32. sayfaya gömüldüyse bilemem.
Turkcell'de de güvenli giriş uygulaması şu anda devreye yani, girmedi gözüküyor.
Cepten hotspot paylaşımı evet, açma konusu. Şimdi meslektaşımız Serhat Ayan hafta içinde Turkcell'i aramış bu ne olacak diye. Erteledik demişler. Fakat bir basın bülteni gelmedi.
Gelmedi.
Şimdi şu anda da ben açıyorum, bana bir ekrana mesaj hızlı giriş falan bir şey çıkmıyor, çalışıyor.
Evet.
Ama bazı arkadaşlarımıza da mesaj gelmiş. Hatta o hızlı giriş sisteminin çalıştığı, bize ekran görüntülerini gönderen arkadaşlar var. Yine eskisinden kötü oldu. Hani ya bu olsun ya olmasın. Ne oldu şimdi?
doğru, resmi bir açıklama lazım. Artı şey de tatmin edici değil. Hani ertelendi demek daha sonra tekrar karşımıza çıkabilir demek.
Şey, yani. Tabii ki ama işte ertelendi diyorsun. Şu anda dediğim gibi ekran görüntüsü gönderen arkadaşlarım var. Atı Yüksel'in olacak dediği şey aynı. İşte hızlı giriş yapacağı, evet. Yaptınız, başarıyla yaptınız falan. Adamın hayatına girmiş.
Allah Allah.
Bu ben ertelendi mi ertelenmedi mi? Ben her gün deniyorum, kendi telefonumda açıyorum. Çıkmıyor hızlı giriş o falan diye bir pop-up.
Soralım buradan, çıkmıyor. İzleyiciler de paylaşsınlar. Hani
kendi deneyimlerini, evet. Aktarsınlar.
TV'lere de geçen hafta şey oldu, taksit adedini yükselttiler.
Çünkü
3000 liraya kadar olanlarda 9'a çıktı.
3000 liraya kadar olanda. Hı-hı. Ya 3000 liraya kadarı ben peşin alırım zaten. Bana pahalısında taksit lazım. 30 bin liralık da bana taksit lazım. Onu nasıl alacağım?
Onlar tersini düşünüyor. 30 bini düşünen adamda para vardır herhalde diye düşünüyor. Onun taksite ihtiyacı yoktur. Vallahi
bilemiyorum.
Çünkü bugün 3 bin liraya fena olmayan bir televizyon
alırsın. Yani alırsın.
4K'sı, mötkası yerinde olur.
Alırsın. Ben 75 inç istiyorum. Param yetmiyor.
Intel'in Optan'la ilgili bazı planlarında değişiklik olacak.
Çünkü Micron... Ortak olduğu ya, flash bellek konusunda Micron, Intel'i atıyor dışarı.
Evet, öyle bir hakkı
Intel'in
varmış.
Intel'in hakkını, Intel'in payını ödeyip ben diyor fabrikanın sahibi, bu üretimin sahibi ben olayım diyor. Intel'in hakkını ödeyeyim gitsin diyor. Intel bir anda tabii şaşırdı.
Hı. Optan'dan ziyade 3D XPoint vardır. Yani esas,
bellek teknolojisi.
Evet, onun için bir araya gelmişlerdi. Şimdi onun da nereye gideceği belli. Şey diyor, Micron ben yapacağım diyor. Hani kendi başıma, evet. Yapsam da yapacağım diyor. Evet. Intel'de bu arada Optan'da şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de gördük mü bilmiyorum. Hani Core Plus diye bir bundle yapıyordu.
Paketler var. İşlemciyle, evet. Bellek paketi, o SSD programa, paketi.
Evet, o programa sonlandırmışlar. Yeterli talep yok diye. Müşteriler ilgilenmiyor diye.
Kimse anlamadı ki çünkü kimse Optan'ın anlamadı. Ne oldu. Optan'ın 2-3 boyutu var.
Evet.
Birisi normal SSD. Hani herhangi Samsung, Kingston, SanDisk alabileceğin gibi Intel Optan SSD. Bir özelliği yok. Tamam, hani normal. Öbürleri de hızlı, o da hızlı. Hatta daha yavaş. Çünkü PC Express 2 kanal. 4x değil 2x. Çarpı 2.
Tamam.
Optan'ın modelleri daha yavaş normal SSD'lerden, bir anlamı yok. Bir de cache versiyonu var. Orada da espri, mekanik diskin olacak senin. Mekanik disk evet. Hızında. Bir de işte Optan'ın cache versiyonunu takacaksın. O Intel'in süper düper cache'leme mekanizmalarıyla çalışıp sana o mekaniğin hızını hissettirmeyecek.
Evet.
Sen SSD üzerinden iş yapacaksın. Onun kapasitesi ufak, 64 GB, 32 GB. Tamam, asıl depolama mekanikte olacak ama sen SSD hızı hissedeceksin.
Doğru.
Tamam, bu da şeye sağlıyor. Şimdi 10 GB SSD'li makine oluşturmak biraz zor. Öyle SSD var da fiyatını karşılayamıyor kimse. 10 GB mekanik diskle mekanik disk, bu bir ara çözümdü. 10 GB SSD hissi veriyor. Hı hı. SSD hisli mekanik disk falan. Bir de tabii şey var, normal bellek kartı yuvasına takılan flash bellek kısmı var. Kimse hiçbir şey anlamadı tabii bu karmaşadan.
Hem anlamadılar hem de o senin dediğin cache sistemi çok pahalı geldi. Ufak kapasiteyle. İllet anlayamadı tabii. Ya bu kadar ufak şeye niye para veriyorum
ya
diye.
Şimdi tabii onun bir cache olduğu anlaşılmayınca adam şey tabii. Diyor. 4 TB mekanik disk, 32 GB SSD ya. İsyan ediyor. 32 GB SSD mi olur diye. Aslında 32 GB SSD değil. O sistemde şeyi görmüyorsun. Bir tane 32 GB SSD, bir tane tabii. 4 TB disk. Bunu görmüyorsun. Bir disk görüyorsun
İçine sen. İçine veri falan atmıyorsun.
Ama SSD gibi çalışıyor. Hı. Yani sen o hissi alıyorsun. Fakat tabii ki bunlar karıştıran şeyler kafayı. Anlatması zor şeyler. Anlamadı. Artı bir de SSD fiyatı sürekli düşen bir şey. Hı hı. Hani bugün şimdi bu işte 14 TB SSD çok pahalı olduğu için 4 TB mekaniğin yanına 32 GB Optan diyoruz. Hı hı. O 4 TB diskin fiyatını bir düşürüyor Samsung. Senin o ikili setup'ın, kurulumun daha pahalıya geliyor yani, maliyeti.
Bunu anlatırken çok kullandıkları senaryo mesela Windows'unuz gittikçe daha hızlı açılacak diyordu. Adam zaten SSD'yi alıp Windows'u komple onun içine koyuyor.
Tabii ki. Dolayısıyla hani çok aradığını bulamadı bence evet. Bu teknoloji.
Vazgeçmemişler hani Oktan'dan da şu an hani bir belirsizlik var gibi gözüküyor nasıl devam edeceğini.
Optane
evet. Google Chromecast audio üretimini durduruyor.
Biz bunu görmedik bile. Çoğu kişi görmedi. Görmedim Chromecast'in yani bu senin telefondan falan görüntüyü yansıttığın sistemin sadece ses için olanı. Bunu şey yapabiliyorsun işte evde her odaya koyuyorsun mesela buna birer de hoparlör bağlıyorsun. İşte sen hangi odadaysan orada müzik çalıyor. Spotify orada çalıyor. Ya da sen yönlendiriyorsun çocuğun odasında şimdi ninni çalsın falan. E tabii ki hani kısıtlı bir şeydi kullanımı. Çünkü şey çıktı. Bunu kendi içinde olan hoparlörler çıktı. Türkiye'de çok fazla yok ama Sonos'un falan ürünleri var. Zaten bu işlevi sunuyor. Evet. Wi-Fi'li hoparlör.
Evet tabii.
E bu artık Google ucuz da bir şeydi ama kaldırmış. Olanları al, çok ihtiyacın varsa al. Hani hala satışta. Ama yenisi olmayacak.
Windows 10 sonbahar 2018 güncellemesi otomatik olarak tüm sistemlere gelmiş. Gelmeye başlamış.
Geliyormuş artık. Yani senin öyle güncellemeleri yükle falan bir şey yapmana ya da sitesi asistan falan kurmana gerekmiyor. Artık gelecek. Sadece Windows orada da demiş ki Microsoft hani bizim her bilgisayarlarımızın her şeyi tabii Microsoft'ta olduğu için güçlü makinelere önce. Tabii o güçlü demiyor işte deneyim en iyi deneyimi sunan falan. 2 GB'sa makinen ona biraz daha sonra gelecek. Önce yüksek makinelere. Herkese gelecek. Sonuçta hataları giderildi işte. Biraz geçti.
Evet. Bir de onunla ilgili bir haber. Windows 10 güncellemelere hazır olmak için 7 GB disk alanını bloke edecek.
Artık. Evet. Çünkü o hep sorun oluyor. Hani disk dolmuş. İşte evet. 32 GB. Şimdi deminki Optane Cache'le falan karıştırılmasın. Hani tabletler var. İçinde 16 GB depolaması var. 32 GB depolaması var. Windows tablet. Hmm. E buna sen imaj indiriyorsun. Sıfırdan kurulum yapacaksın. Yer yok. Hep kriz oluyordu bu. Şimdi Microsoft diyor ki 7 GB'ı ben diyor kapatacağım kardeşim. Bu işlerde kullanmak için. He 512 GB SSD'in varsa tamam dersin. Hani fark etmezsin bile ama 16-32 GB SSD'si olan adamlar bir şokla karşı karşıya.
Öyle, öyle.
Onlar da gerçi Windows'da 16 GB'lıkta Windows'da sıkıştırılmış şekilde çalışıyor tabii. Falan. Ama hani hele benim gibi adamlar 7 GB kaybetmeyi hiçbir zaman istemez. Gece uyku yok şimdi bunu. Bunun opsiyonunu şeyini bulana kadar. Olmamasını sağlayana kadar.
Evet bu ilginç bir haber. FBI bir suçlunun peşine düşüyor internette. Sonra adamın PureVPN kullandığı ortaya çıkıyor. Onun arkasında saklanıyormuş. Ama adamı yakalıyorlar. PureVPN'den logları alıp. Log tutmayan PureVPN'den.
Log tutmuyordu.
Evet. Logları alıp buluyorlar adamı. Çünkü bu da hemen log, bir tartışmaya başlıyor.
Log tutmayan VPN işi bir efsane.
Ama yani adamın satarken öyle demiyor işte.
Satarken öyle satıyor. Alanlar da sanki o sistemi kendileri kurmuş gibi savunuyorlar.
Evet.
Tutmuyor diye. Halbuki tek elindeki kriter oradaki web sitesinde yazan ve log tutmuyoruz ifadesi. Log tutmaması mümkün değil Murat. Çünkü böyle suç muç işleniyor, şey yapılıyor. Hani bu sorumlu tutarlar.
Tabii.
Artı şu var. Bir teknik bir arkadaş demişti. Ya log tutmasam şeyi tutamam. Hani fatura kesemem sana. Çünkü trafik sınırı falan var. Onu algılayamam demişti.
Burada da şey diyorlar abi. Şimdi PureVPN adamın gerçek IP'sini bir defa tutuyor.
Tamam.
Bir de ne zaman geldiğini tutuyor. Zamanını da tutuyor. Yani PureVPN'e ne zaman geçmiş.
Kullanmış. Ödeyen kredi kartını da tutuyor.
O ayrı bir konu tabii. O da var.
Parayı zarfa koyup kapılarının altından tabii. Atamadığın için diyorlar kredi kartını da tutuyor.
Sadece bu iki bilgiyle adamın bir de o PureVPN'e geçtikten sonra girdiği yerden de bilgisini alırsak işte evet. Gmail'ine mi girmiş, neye yapmış. Onu birleştirerek yetiyor. Biz bu adamı zaten match ediyoruz.
Çok diyor. Derinlemesine işte HTTPS trafiği açıp
evet.
Anlamak falan öyle gerekmiyor. Meta bilgiyle yani hı-hı. Şimdi benim seninle telefonu açarım konuşurum. Bir konuştuğumuz şey vardır evet. İşte yaptığımız dedikodu bilmem ne vardır o bir bilgidir. Bir de işte ben saat 20.30'da seni aradım 10 dakika konuştum.
Evet.
O da bir bilgidir.
Bu yetiyormuş.
E işte o da genelde saklanabilen bir şey değil. Hı-hı. Onun üzerinden operasyon yapılabiliyor.
Ama işte adamların öyle iddiaları var ki o IP'yi de tutulmuyor ruh sana hissettiriyor. Bir şekilde işte o timestamp tutulmuyor hissettiriyor. Tutuluyor işte. Benim PureVPN'le başka davam var. Ben bunu sen Twitter'da yazınca gördüm. Hala aklıma geldi. Ben bunları iptal edecektim. Ben PureVPN kullanıyorum. Niye iptal edecektim?
Çalışmıyor.
Çalışmıyor. Çünkü engelli. Bloklu. Ve sen de yaşadın bunu. Amerika'ya gitsen de kurtulamıyorsun.
Evet.
Hep engellisin. Hep Wikipedia hiçbir zaman açılmıyor.
Ya o PureVPN'den ayrı. O şey...
Ayrı konu.
Evet. Türkse, yani şöyle Wi-Fi'den bağlanırsan bir sorun yok tabii. O başka bir şey. Ama mesela Türkiye'de Wikipedia yasaklı. Amerika'ya git. Roaming telefonun açık. AT&T'den bağlanmışsın. Yine Wikipedia evet,
çünkü
yasaklı.
Çünkü o Türkiye'ye geliyor.
Evet.
İşte PureVPN'i de Turkcell yasaklamış. Sen dünyanın yine neresinde olsun yine çalışmıyor.
Giremezsin.
Dün yaşadığım komedi şu. Aklıma geldi. Hesabıma girip iptal edeceğim. PureVPN engellenmiş. Sitesine gidemedim.
Sitesine kadar.
Bu çok
bu,
fazla
bu şey yani. Değil bir şey. Bu ne? Hani bunun ne kadar yasal olduğu ya da rekabete ne kadar uygun olduğu, ticarete ne kadar uygun olduğu tartışmalı. Çünkü şu var. Şimdi porno siteye bile giriyorsun, bir mavili pembeli bir sayfa çıkıyor. Filanca mahkemenin filanca kararı bilmem ne yasaklıdır. E bu niye yasaklı? Hani bu bir servis.
Evet, parasını
VPN
verdim ben
onu. VPN servisini nasıl yasaklıyorsun? Bunun yasal gerekçesi ne? Varsa tamam, onu yazman lazım. Şimdi zaten çok konu dağılmasın ama ISP'ler şöyle bir hata yapıyor Türkiye'de. Her ISP'de servis sağlayıcıda bir filtre yazılımı var. Yok diyenlerde de var. Evet. BTK'nın şeyi istediği şartı. Şey bu şartı. Kimisi olması gereken ben bir yasaklı siteye girdiğimde niye yasaklı olduğunun işte o mavili, pembeli, pastel renkli sayfanın çıkması lazım. Evet. Kimisi 403, 404 gibi hata mesajları verdirtiyor. Kimisi 195, 174 bilmem ne bir IP'ye gönderdiriyor. O IP'de de bomboş bir sayfa çıkıyor. Bu yaptıkları hem hani uygulama olarak yanlış, kötü falan hem de ben bunu uzmanıyla, hukukçuyla konuştum. Suç, yasak. Yasaklı sitenin yasak mesajı şeyini nedenini göstermek zorundasın. Ne oluyor anlamıyorum. Yani böyle bir herkes istediğini yapıyor.
Evet, kimse falan. Bir şey sormuyor.
Ne oluyor anlamıyorum.
Sonra nasıl çözdün diyeceksin. Açtım PureVPN'i. VPN'e girdim.
Ki VPN'in
sayfasına girebileyim. Oradan iptal başvuruyor. Adamlar da soruyorlar niye iptal ediyorsun dedim. Yasaklısın. Kullanamıyoruz.
Bu kadar basit. Parasını veriyorum. Evet. Hizmeti alamıyorum.
Hani bir çözüm de sunmadılar
yasaklanmış.
Yani.
Yasaklanmış.
Evet. Bakayım şimdi yasaklı olmayan VPN arayacağım.
Ya da işte kendi VPN'ini yapıyor insanlar. O zaman o log tutuyor tutmuyor konusu da sana kalmış. Fakat şunu hani illaki böyle Mission Impossible türü operasyonlara girecek olanların şunu da bilmesi lazım. Şimdi diyorsun ki işte filanca hosting firmasında server tuttum, VPN kurdum, kullanıyorum. Gerçekten işte NSA bilmem ne seninle uğraşacaksa o server'da dün bir arkadaşla meslektaşımızla konuşuyorduk. Hani o server dediğin başkasının bilgisayarı.
Tabii.
Bağlantı başkasının bağlantısı. Seninle öyle NSA bilmem ne takip edecekse seni onun üzerinden geçen trafiği de çözerler. Şey de var bak şimdi HTTPS diyorsun. HTTPS trafiğini açan, bakan, geri paketleyip imzalayıp yollayan cihaz var. Türkiye'de var bu cihaz. Oradan zaten bunu biliyorum. Geçtiğimiz aylarda çıktı şeyi. Türkiye'de, devlette, ISP'lerde var bu cihaz. O yüzden hani bir böyle internet savaşçısı kendini belirleyip de işte bilmem ne şöyle yapacağım falan çok uğraşırsın. Üzülürsün. Artı şu da var. Gereksiz üzerine ilgi de çekebilirsin.
Tabii.
Hani sen aslında kendi videolarına bakıyorsun bilmem ne. İki tane de pornoya baktığın için kendini çok gizli işler yapıyor bilmem ne sayıyorsun. VPN üzerinden bilmem ne Tor'a bağlandım falan filan. Biliyorsun hani gereği yokken böyle şeylere girenler de ilgi çekip izlenilmeye başlıyor bu sefer. Ne iş bu herif? Tor, mor, VPN'den Tor'a bağlanıyor, Tor'dan bilmem neye bağlanıyor. Ne iş ya bu adam diye ilgi çekmeye başlıyorsun. Kolay gelsin uğraşacak arkadaşlara. Ne uğraş deriz, ne uğraşma deriz. Kendi bilir.
Evet. Ya ben mobilde kullanıyordum. Lazım oluyordu. İşte Wikipedia açılsın istiyordum.
Evet.
Client'ı çok iyi çalışan bir yazılım. Şeydeki Android'de o yüzden seçmiştim.
Artık kullananlar kendi deneyimlerini paylaşırlar. Bir sürü şey var. Hizmet var. Bir ayılı mayılı bir şeyler vardı.
Evet. Tunnel Bear miydi?
Öyle bir şeyler vardı işte. Var bir sürü var.
Var. Rekabet Kurumu Turkcell'e 91 milyon TL ceza kesmiş.
Ceza kesmiş. rekabete işte konu, pazardaki güçlü konumunu evet, kullanıp rekabete zarar verdiği için. Ama detay bilinmiyor.
Evet, iyi olmuş.
Bunu hemen bu hotspot'a falan bağlayanlar oldu yok. Da yok, alakası yok. Bu başka daha önceki meselelerden bir şey.
Bizim reklam engellemeden kazandıkları parayı da ödesinler.
Ödediler. Ödeyecekler. Ödüyorlar mı acaba?
Herhalde ödüyorlardır.
Şimdi 900 lira, 90 lira ceza olursa devlet senden onu alır da böyle 91 milyar eski parayla trilyon olunca affediliyor bazen.
Evet.
Bilmiyorum.
773 milyon e-mail adresinin sızdığı.
Evet, bir paket bulunmuş böyle internette. Bu kadar e-mail adresi var. 20 milyon falan şifre var. ama bu pakete işte paket 1 mi ne bunun adı?
Evet, paket 1.
Çünkü bunu satan, hazırlayan, satan adamın elinde bunun 4'ü 5'i de olduğu tahmin ediliyor. Buradakilerin biraz eski bilgiler olduğu düşünülüyor, görülüyor. Valla yapacak bir şey yok işte. Şifre bir yıllardır yayına başladığımızdan beri aynı öğütleri veriyoruz. Şifrenizi farklı şifre kullanacaksınız. Evet. Arada sırada değiştireceksiniz. Onun yanı sıra işte şeye telefona SMS onay falan sistemleri varsa kullanın. Hı-hı. Hiçbiri %100 güvenli değil ama şeyden iyidir. Düz bir şifreden iyidir. Şöyle de bir durum var çünkü bazı sistemler hackleniyor, haberi düşüyor. Bazısı hiç haber olmuyor ya da hacklenen bile anlamıyor o bilgileri çaldırdığını. Hı-hı. Burada da işte bir sürü hacklenmiş servisi bir araya getirmişler. Adam ona paket bir mi ne demiş işte, bilgi paketi bir mi ne demiş, gigabaytlar boyutunda satıyormuş bunu. Evet. Ve elinde başka paketler de var gözüküyor.
Evet. İnşallah sızmaz. Ama satıyor adamlar işte, bunları ortaya çıkıyor. Şey var hani, şifre daha önce kullanılmış mı gösteren servisler var. Çok,
var.
Çok seviyorsan şifreni. Yani gir oraya bak başka.
Firefox'da monitör evet. diye bir şey başlattı falan. Hiç olmazsa şeyi söylüyor. Senin de e-mail adresin o mailler arasında var diyor. Ya olmaması, 773 milyon yani diyorsun. Olmaması zor. Mümkün değil zaten.
Evet.
Bazısının şifresi de işte sızmış. Ya da şifreyi değiştirmeyi düzenli alışkanlık haline getiren arkadaşlar rahat.
Rahat.
Bakıyor ki ya o benim zaten 5 yıl önceki şifrem diyor. Hmm. Şey bir çözüm değil. Tamam, şeyi kabul ediyorum. Şifre yaratmak, bir sürü şifreyi aklında tutmak falan çok zor. Ama şimdi bu durumda bir sürü kullanıcı, biz dahil, böyle metotlar geliştiririz işte. Şifrem sarı çizmeli Mehmet A 01. Sarı çizmeli Mehmet A 2019 mesela. Evet. Geçen sene 18'di. Ya onu senin o algoritmanı tabii ki bu işin uzmanları anında çözüyorlar. O tür şeylere girmeyeceksiniz. Unique tabir edilen farklı bir şifre bulacaksınız.
Maalesef.
Çok zor biliyorum, ya da işte yazılıma ürettireceksiniz. Maalesef. Çok zor biliyorum ama başka çaresi yok.
Evet. Bu haftanın yani sosyal medya olayı da şu 10 year challenge.
5 yıl önce 10 yıl sonra.
Evet, herkes 10 yıl önce böyleydim, şimdi böyleyim diye fotoğraf
yan
koyuyor.
Yan yana koyuyor. Evet, diyorlar ki şeyde bayram ediyor, sosyal medya servisleri evet. de. Hani bu bir case çünkü, hani eskisi yenisi şey, adam kendi eliyle vermiş. Bu da senin
yapay
zekanı eğitmeye yarıyor.
Ne diyorsun?
Olur da olmaz da, hani hiçbir şey diyemezsin ki. Hmm. Evet tabii ki şimdi yapay zekayı yapıyorsun, onu eğitmen gerekiyor. Geçtiğimiz videolarda, çeşitli yayınlarda konuşmuşuzdur. Artık kedinin kedi olduğunu bilgisayara işte dört ayaklı, şöyle kuyruğu olan, kulakları olan falan diye bir şey öğretmiyorsun. Google'daki 20 milyon tane kedi resmini bilgisayara veriyorsun. O onların hepsine bakıp bir yerden sonra kedi nedir anlıyor. Gördüğünde de tanımaya başlıyor. Eğitme var artık. Bu iş için anlamlı bir şey tabii ki. Ama hani var da diyemezsin, yok da diyemezsin. Bunu ilk kez hani normalde bizim gibi deli adamların konuştuğu falan şeydi. Ama bunu mesela Wired dergisi dile getirdi. Hmm. Oradan başladı bu. Bundan kuşkulanma konusu. Hani bu bir yapay zeka evet. eğitme projesi mi konusu. Dünyanın en saygın yayınlarından birisi Wired dergisi. Oradan ilk dile getirildi. Dediğim gibi yok da diyemezsin.
Sen koydun mu fotoğrafını?
Yok, benim 10 yıl önceki fotoğrafım şişmandır. Çünkü ben 30 kilo verdim 10 yıl içinde. Değil mi? Tabii 30. Tabii 30.
Vermişim.
Yani şimdi ne gereği var insanlar, herkes zayıflamışsın falan diyecek. Espri yapanlar falan. Ya beni 10 yıl önce de biliyorlar zaten işte.
Neredeyse yani
biliyorlar. Şey değişmedi tabii ki. Hı. 10 yıldan daha öncesi enteresan da onu yayınlamıyoruz. 10 yıldan daha öncesi asıl enteresan olan. 90'lı yıllar. İlginç olan.
IMDb'den Free Drive film izleme servisi geliyormuş.
Reklamlı.
Reklamlı. Evet.
Ne yapacak? Netflix'in bedavası.
Gibi evet.
Arada
Amazon
reklam
Fire
çıkıyor.
Çalışacak, evet.
Bizim şimdi reklamlar sinemada değişti aslında.
Şimdi onu konuşacağız biraz sonra, evet. Netflix'e Amerika'da zam geldi. Buraya daha herhalde bir şey yansımadı ama.
Ama gelir.
Gelir herhalde. Ama şeyle karşılandı mesela, hani öyle bir şey olduğunda hemen stok değerleri borsada iner çıkar ya, burada çıkışla, yani memnuniyetle karşılanmış. Zam gelmesi firma herhalde artıya geçecek diye.
İşte yatırımcısına, hisselerine, evet. Sana bana değil.
Tabii tabii, yatırımcısından bahsediyorum.
Onlar seviniyor, daha çok kazanacağız diye.
Haberlerde
seviniyor.
Şey deniyor da hiç zannetmiyorum. Ya insanlar da ciddi ciddi işte, ya devam etsek mi diye düşünüyorlarmış. Öyle şey yoktur yani.
Ya sonuçta zam geldi de %50 zam mı geldi?
Yok tabii, az zam geldi de.
Tamam, bir şey servis kendini kabul ettirip güzel güzel insanlığın hayatına artık girmiş, şey olmuş, varsayılan bir şey haline gelmiş. Tabii ki değerini arttıracak. Bak mesela benim onu yayınlarda aslında söylemeyi denk gelmedi, bizim bu CES videolarımızda denk gelmedi. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi şey oldu Amerika'da. Uber'in ne kadar hayata girmiş olduğu. Hmm. Trafik levhasında artık Uber pickup noktası, bekleme noktası, hani buluşma noktası diye trafik levhasında yer alıyor. Otelde gidiyorsun, gayet lüks bir otelde. Otel içinde işte hamam, bilmem ne, sauna, kumarhane, yemekhane, bilmem ne, o tabelalarda Uber'de var. Hayatın bir parçası olmuş. Tabii orada öyle sarı öfke falan şeyler bilinmiyor. Hayatın bir parçası olmuş. Normalde yani bir ulaşım, otobüs gibi, dolmuş gibi, tren gibi, tramvay gibi bir şey olmuş. İşte bazı servisler kabul görüyor. Netflix de öyle, Spotify da böyle. Spotify'ın ilk Türkiye'ye girdiğinde bir rakibi vardı, Deezer diye.
Evet.
Yani dünyada da hala var da, onlar Türkiye'ye aynı hafta mı ne girdiler? Ben hayatta Deezer'dan söz eden kimseyi görmüyorum. Hmm. Ama arkadaşın güzel bir şarkı buluyor, sana hiç Spotify'ın var mı bile sormadan Spotify'dan link yolluyor.
Bak, Fitbit verse de Deezer var, Spotify yok. O yüzden.
Evet, müthiş bir yine yanlış ata oynamanın.
Evet. Az önce söylediğin konu. Şimdi Türkiye'de bir süredir şöyle bir tartışma var sinema sektöründe. Biletle bana denk gelmedi ama şeyi bundle ediyorlarmış fiyatı yüksek tutmak için. Mısır'ı mesela.
Ya şimdi ben onu şöyle anlamadım Murat. O konuda hani şikayeti olan arkadaşlar vardı. Şimdi sinemada şöyle bir durum var. Hani öyle çocukları falan götürüyorsan bu dramı yaşıyorsun. Mısır ve içecek biletten daha pahalı.
Evet.
Web'den alışveriş yaptığında ya da kasaya gittiğinde bilet almak için her zaman şey diyorlar işte, hani bak bu mısırı sana içeride 30 liraya takdim edeceğiz. Gel şimdi al 10 liraya, hani kupon vereyim 10 liraya sayayım diyor. Hani dediğim gibi çocuk, şimdi çocuk sinemaya mısır için gidiyor. Filmden daha çok ilgisini çekiyor onun. Evde de yapabiliyorsun falan ama olsun, orada daha çok ilgisini çekiyor. Alıyorsun. Hani seçime bağlı bir şey ama elin kolun bağlı. Ama kimi arkadaşlar diyor ki sormadan etmeden mısırı,
evet o da varmış,
biletin fiyatını ekleyip bileti sana işte 45 lira, evet, diyor. İçinde niye 45 lira, mısır da var. İstemiyorum, yok öyle bir şey.
Ve
bu eşkıyalık tabii ki.
İkinci şey de şu. Türk sineması film yapımcıları şundan ayağa kalktılar. Diyorlar ki orada diyor o 40
biz
lirayı senden alıyor ama evet o mısır payı olduğu için diyor bize gelmiyor
o,
diyor.
O mısırın fiyatı adam, evet, patlatmış vermiş. Öyle bir Cem Yılmazlı, Şahanlı falan bir, evet, şeyler oldu. Çok da takip etmedim açıkçası. Şeyi belli değil. Bir kavga var, kimin ne tarafta olduğu belli değil. Şimdi Cem Yılmaz tamam. Hmm. Şimdi öbür komedyenler de topa giriyor ama Sanki karşıdan giriyorlar gibi, yani neyse.
Aynı tarafta.
Sonuçta bir düzenleme çıktı bu hafta. Önemli evet. olan o.
Şimdi bu düzenlemeye göre film öncesi reklam gösterim süresi en fazla 10 dakika olacak.
Acaba uyuyacaklar mı Murat? Şimdi televizyonda da bir sürü sınırlama var da yarım saat reklam oynuyor.
Evet.
Çünkü reklam değil.
Evet.
Bir kısmı advertorial, bir kısmı bilgilendirici reklam.
Ya da seni 5 saniye gösterip tekrar reklama girmek gibi böyle cinlikler vardı
evet.
hani.
Bunlarla başa çıkamadı devlet işte. Hmm. Onun da düzenlemesi çıktı, şeyi çıktı. Biz bugün hala o çirkin uygulamaların hepsini yapıyorlar.
Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacakmış. Niye en azı anlamadım gerçi. Hani en azın niye az bir limiti olsun da.
Evet, yani göstermeyeceğim kardeşim. Mecbur muyum? Yani. Bir sonra göstereceğim filmim yok. Bir yerden bul, internetten çek.
5 dakikayı geçmeyecekmiş. Gösterim arası 15 dakikayı açmayacakmış. Aşmayacakmış. Ve işte bu sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştirilemeyecekmiş. Yine birazcık vur deyip öldürme durumu seziyorum burada. Çünkü bazen hiç promosyon yapılmayacak demek şeyi de kapsıyor mu? Ben onu anlarım. Bazen işte çarşamba günü bir bilet alırsan bir tane de bedava veriyorum.
Oluyor ya da işte bazı sinemada filanca kredi kartına indirim oluyor.
Öğrenci falan. Günü yapıyorum.
O hiçbir zaman
mesela.
O kart bende olmayan evet, kart. Bende hangi kart yoksa o oluyor tabii. Bilemiyorum Murat. Sinema zaten biliyorsun sorgulanan bir şey. İnsanlar gidiyor mu gerçekten, gitmiyor mu? Bir anlamı var mı yok mu? Giden bir pişman, gitmeyen ayrı pişman. Şimdi mesela geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk, etmiştik, bir şey olayı çıktı. Sinemaya gidersin. Sinemada klasik gıcık olacağın şeyler vardır. Öndekiler konuşur, öpüşür, bilmem ne gürültü telefon. Yaparlar çok şey. Yok işte arkadaki mısır yer senin kafa, ayaklarını senin kafana dayar falan filan. Bunlar sinemanın doğasıdır hani. Şimdi Instagramcılar çıktı. Bütün filmi çekiyor adam, bir de şey yapıyor, çekiyor, kesiyor, yana döndürüyor. Kafa bir tane smiley koyuyor, yazı yazıyor bilmem ne işte Mahmut'la sinema keyfi, bilmem ne Kocişim'le sinema keyfi. Onu koyuyor, 50 tane tag tag tag tag şey label tag değil mi tag deniyor.
Doğru, etiket.
Etiket konuyor, paylaşılıyor, like geldi mi bakılıyor, o ekran hiç kapanmıyor. Sonra da diyor ki seyrettim çok güzel film dedi. Yok seyretmedin sus be. Seyrettiğin hiçbir şey yok. Ya bana ne sonuçta, ne halt ederse etsin ama o ekranın ışığı hiç kapanmıyor.
Evet.
Sinemanın da esprisi bir karanlıkta seyrediyorsun, ediyorsun. Evde bile ışıkları azaltıyorsun falan, o televizyonun altında yanan logosunun ışığını kapatıyorsun eğer varsa o seçenek. Bu adamın elindeki telefonun ışığı hiç sönmüyor ki. Bir de bu çıktı. Ben bu geçen sene yoktu bu. Bu sene var.
Evet.
Yeni hayatın yeni şeyleri.
Çünkü fenomenlere özenme başladığı için herkes fenomen olmaya çalışıyor. Herkes hemen paylaşayım, hemen paylaşayım.
Ya Murat ama bunların hepsi şu anda sinema çok zor bir noktada. Öyle. Çünkü benim şey demem an meselesi. Ben evde seyrederim bunu ya deyip geçmem an meselesi. Sinemanın dolayısıyla hani sinema sektörünün pek burada manevra yapacak, dans edecek bir alanı yok.
Evet.
Kafam atarsa zaten hani atmış durumda da hani yine atarsa derim ki bir ay sonra evde seyrederim. O öndeki Instagramcı da canı kurtulmuş olur. Hmm. Ben de cinayetten kurtulmuş olurum. Bir müşteri gitti işte lanet olsun deyip gitti. Zaten bir sürü insan bugüne kadar gitti.
Evet.
Sinemaya lanet ettiler. Çünkü işte yarım saat reklam. Görüntü flu, koca perdenin ortasında görüntü ufak,
evet.
Çapraz, hepsini yaşadım, hiçbiri hikaye
alt
değil, abartı değil.
Taşmış.
Alt yazı dışarıda, ışıklar kapanmaz, film oynuyor, ışıklar kapanmadı. Hepsini yaşadım.
Evet, evet.
Herkes yaşadı, bir sürü kişi lanet etti zaten, gitmiyor. Fiyat da belli, bilet fiyatı da belli.
Bir şey daha var. Mesela 3 boyutlu gözlük istemeyenlere hiç yok gözüyle bakılıyor. Hep o gözlüğü takacak.
İşte hani bir sürü böyle negatif tarafında yazılmış puan varken daha bir de böyle yok bilet oyunları, mısır oyunları bilmem ne. Sinema, yani bugün sinemanın sinema keyfi açısından bir getirdiği bir şey yok. Çoğu kişi, ben dahil, benim evimdeki diyorum ses sistemi daha iyi. Benim evimdeki tamam yani ekranım tabii ki sinema perdesi büyüklüğünde değil ama bir 200 liralık perde almama bakar.
Hmm.
Evde bir kendi sinemamı tam olarak kurmama. kurmamam. Araştırdım baktım, sinema koltuğu bile buldum eve almak için. Buldum. Yani bir kafamın atmasına bakar. Ben bilet de kes, arkadaşlara bilet de kesmeye başlarız belki. Sinemanın bugün tek varlığı sosyal boyutu. Bunu geçmişte konuştuk evet. Murat. Bugün nedir işte sınıfta Ayşe var ya ne yapalım ne edelim kıvranıyorsun. En sonunda cesaretini toplayıp diyorsun ki ya hafta sonu bak Cem Yılmaz bilmem ne ona gidelim diyorsun. Budur sinema. Hani eve gel benim sinemada seyredelim diyemezsin. O kadar değil. Ama dersin ki ya sinemaya gidelim bilmem ne ya da hatta birilerini daha alet edip Murat da gelsin falan filan. Budur yani sinema budur. Doğru. Bugün sinemanın şeyi gerçekten hani sosyal boyutudur. Film olarak filmler bir ayda geliyor ister korsan ister yasal olarak erişiyorsun. Ha bazı film gıcık oluyor 3 ay sonra çıkıyor BitTorrent'i, Blu-ray'i, dijitali, BitTorrent'i onlar çıktı mı gecesine BitTorrent'i de çıkıyor. Ama bazı film bir haftada geliyor işte.
Evet.
Hani neyse sinemacılar düşünsün bunu. Şeyden de bu arada sıkıldık tabii ki biliyorsun. Biz geçmişte TeknoSeyir'de buna tepkimizi dile getirmiştik. Bu bir sinema grubu var. Bunun yöneticileri bu firmanın bir kültürü. İnanılmaz kaba, hatta hani şunu söyleyeceğim, küstahça açıklamalar yapıyorlar eskiden beri. Geçtiğimiz yıllarda biz işte internet film indirenlerin internetini kapattırırız falan gibi hadlerini aşan açıklamalar yapmışlardı. TeknoSeyir'de konuşmuştuk. O tipler yine bu şeye de Mısır kavgasına da karıştı. Yine onların istediği olmadı ama. Hı hı.
Ben nerede okudum hatırlamıyorum ama biletli aktivitelerin satışları krizin de etkisiyle düşmüş sırf sinema değil. Millet evinde eğlenmeye başlamış.
Normal.
Şeyden anlaşılıyormuş o biraz da bu tüketici davranışlarıyla bakıyorlar tüketici ne yapıyor ne ediyor ne satın alıyor. Daha çok böyle evde kalacak evde eğlenecek insanların.
Para çünkü.
Evet alışverişlerine uyuyormuş. Şey de artmış diyorlar. Mesela ikinci el sitelerine giriş.
Bir şey sıfırını alamıyor adam.
Evet. İlla alış diye
değil. Hepsi garibanlık.
Evet, evet. Ama çok ciddi bir artış olduğu söyleniyor.
Ya Murat dediğim gibi hani son olarak onu tekrarlayayım. Sinemada işte mısırı, içeceği, bilmem nesi biletten fazla tutuyor. Evet. Bu da insana koyuyor yani evde mısır patlatıp sırt çantasında mı getirseydim ben.
Öyle.
İşte çocuğu eylemek için. Ben sinemaya çocukları götürüyorum açıkçası hani filmi ben kendim seyrediyorum.
Evet oyun gündemine gideyim daha çok fazla bir maddesim yok zaten bu hafta. Türkiye oyun ihracat rakamı açıklandı. Bugün biz bir etkinliğe gittik Levent abi
evet,
senle.
Evet İhracatçılar Birliği böyle bir Bakan Pekcan.
Bakan Pekcan'la birlikte Pekcan yanında
olduğunu
Levent Pekcan.
Tekrarlayalım mı biraz? Evet. Bakan Pekcan açıkladı milyar
doları geçmiş nihayet evet, ihracat rakamı.
Türkiye'nin 2018'de. Oyun ihracatı. Tabii burada şimdi hemen hani kulislerde şey de konuşuluyor. Şimdi geçen sene Türkiye'nin bazı değerli oyun firmaları satıldı. Peak Games mi?
Peak Games çok önemli evet.
Satıldı. Hani bu onlardan gelen para mı? Bu sayının içinde diye tartışıldı falan. Ya öyle ya da böyle.
Önemli değil o.
$1 milyar ve bu sadece kafayla elde edilen bir
evet.
İhracat bir gelir. Bunun $1 milyar ama $500 milyon da işte ham madde aldık Çin'den bunu yapabilmek için değil. İnsanlar düşündüler, gecelerini gündüzlerine kattılar, çalıştılar, çizdiler, programladılar, müzik yaptılar. Bu parayı topladılar dünyadan. Bu tabii devletin de hoşuna gidiyor. Bacasız endüstri.
Öyle. Yani milyar dolar hiç böyle yabana atılacak bir rakam değil.
Tabii ki.
Hani. Ve bir de şeye bakarsın, trende bakarsın. 3 senede 500'den 750'ye çıktı. Şimdi 1'e geldi.
Düzenli bir yükseliş
var. Sürekli yükseliyor.
Kutlamak lazım.
Biz Toket'ten Ali Erkin'le de konuştuk. O evet. Önemli bir şey söyledik. Ya şu olayların dedi bir tane amacı var. İnsanların hani buranın karlı bir şey olduğuna görsünler ve gelsinler öğrensinler. Oyun yapmayı öğrensinler. Ne gerekiyorsa programcılık, yazılımcılık neyse. İşte ya da işte grafikerlik. Çok açık var. Yani evet. Yetişmiş insan açığı. En büyük evet. Sorun bu.
Evet. Ama işte şöyle de bir durum var. Grafikerlik oyun için evet oyunlar olduğu sürece o duvarları, arabaları
birileri çizecek.
Ama bunun bir okulu doğrudan yok ki. Grafik bölüm var üniversitelerde.
Doğru.
Oradan da hani gördüğün gibi sanatçılar ya da işte reklam grafikerleri falan yetişiyor. Hani bir dijital bu oyun kısmına, onun çünkü özel istekleri var. Oyun kısmının özel şartları var.
Abi,
nasıl bir...
Üniversiteleri açmaya başladılar. Ama üniversitede birazcık geç. Yani bunun liseye inmesi lazım bence.
Herhalde.
Hatta ortaokul lise seviyesinden başlanması lazım.
Herhalde.
Biraz da hani ailelerin yönlendirmesi lazım. Şimdi aileler eskiden şey yaparlardı. Oğlum topçu olsun derlerdi. Şimdi işte şey... Twitch'ci olsun falan diyorlar.
Ama işte o da bir şey üreten adam değil aslında.
Evet.
Var olan oyunu oynayan adam.
Ya da
oyunu yapacak adam istiyoruz.
İşte bu haberler birazcık onun için yapılıyor aslında. İşte toplantılar duyulsun, yönlendirilsin çocuklar yani diye. İşte
katıldık. Hatta orada bazı sunumlar vardı. Onlarla da ilgilendik. Simülasyon çözümleri falan vardı. Yine dozer falan, kamyon kullandık. Burada da anlatıyoruz.
Evet.
Evet, bu işte... Oyun yapımında bir ihtiyaç var.
Hem de nasıl?
Ama şeyi de garanti edemiyorum kimseye. Gir 6 ayda işte evini alırsın, arabanı alırsın, garanti edemiyorum. Ha, ama hakikaten bir grafik sanatçısıysan, müzik yapıyorsan, programlayabiliyorsan,
o daha da
bir şey açık. Ekmek var.
Var, çok net.
Evet.
Çok net. Ve hani bunun için ülkenizi de terk etmenize gerek yok. Türkiye'deki firmalar...
Evet. Yani kendi girişimini de başlatabilirsin.
O da var.
Ya da bir firmada çalışabilirsin. Ekmek var.
Evet. Sony bir inadını daha kırarak Rocket League için Xbox Crossplay'ine izin verdi.
Evet ama oyun bazında işte ya böyle
oyun
tek,
bazında.
Tek geri adım atıyor.
Ya bu bir kere oldu mu gerisi gelir.
Tabii ki.
Geliyor işte.
Dayanamayacaklar çünkü bu bir insanların isteği, talebi. Güzel de bir şey. Bu Sony'ye zarar verecek de değil. Sadece hani sektördeki güçlü konumunu kullanıp rakiplerini aksatmak istiyor. İşte benim istediğim gibi olsun istiyor. Yoksa ne olacak crossplay diye adam hani PlayStation'ı bırakıp Xbox mı alacak? Yani sadece Xbox'ı olanla aynı oyunu, maçı yapabilsin PlayStation'la Xbox ve tabii PC, Switch falan bu genişliyor Minecraft'ta. Olsun bu ya. Ben daha fazlasını istiyorum. Ben Xbox'cı, PlayStation'cı adamla oynamak istemiyorum. Ben aynı oyunsa save'i devam etsin. Yani ben ben bir oyuna Red Dead Redemption Xbox'ta oynayayım evde. Buraya geleyim, PlayStation'da devam edeyim aynı oyuna.
Çok mantıklı.
Save'inden devam edeyim.
Teknikte hani, hiçbir engeli yok.
Sadece istemelerine kalmış.
Bu geçen haftanın haberi ama ben özellikle bir daha koydum buraya. Bungie ve Activision yolları ayırıyor Levent abi.
Evet, Bungie kendi başına kalıyor. Indie bağımsız geliştirici oluyor.
Hiç beklemiyordum ama Destiny'yi de yanlarında götürüyorlar.
Zaten Bungie'nin bir Destiny'si var. Halo gitti. Microsoft'a onu zamanında sattılar. Ellerindeki en güçlü çocuk oydu. Onu Microsoft'a bıraktılar. Destiny çıkmıştı. Destiny'yi, yani Activision Destiny'de aradığını bulamadı. Belli ki hani aman alın gidin oyuncağınızı da toplayın. Gidin dedi gibi gözüküyor. Ya da hani gitmelerini kabul etti gibi gözüküyor. Şimdi Bungie'nin Destiny ile bir 10 yıllık hayali vardı. 10 yıla daha gelemedik. Ama o hayal, o planın çöktüğü tahmin edilebilir.
Tamam, ilk oyun tamamdı. Hani bir şekilde hani DLC'ler bir şekilde sonradan topladık. Güzel bir şey oldu, deneyim oldu ama 2'de olmadı yani. 2
pek. Ya 2'de çünkü bazı PC'ye çıktılar. Tamam. Tuttular orada işte Activision yüzünden Blizzard'ın sistemini kullandılar. O kadar hani onu o oyunları Warcraft'ları falan oynayanlar o sistemi kullanıyor. Normalde bu iş Steam falan. Ona işte Steam'e falan gelmediler. PC'de zaten bu girişim doğru muydu? İlk oyun yok PC'de. Bilemiyorum. Bir de ilk oyunda yaptıkları bu oyunu sattıktan sonra daha da para kazanma konusundaki hırslı hareketlerini 2'de de tekrar ettiler. Yine ve artık bir de şu var Murat. Sıkıldık. Yani benim kadar oynayan adam, tabii benden çok oynayan çok ama hani çevremizde yok. Sıkıldık işte, ben de bıraktım yani, sıkıldık. Tamam, nereye kadar? Sık mermileri sık, her şey güzel. Ama nereye kadar? Sıkıldık.
Senin o dediğin hani stratejik hataların kaynağının Activision olduğu söyleniyor. Hani o para kazanma hırsı kısmında.
Daha önce Activision yoktu. Aynı hatalar tekrarlanıyordu.
Evet, işte şimdi...
Hadi adamların da üzerine yıkmana hiç gerek, yıkmalarına hiç gerek yok.
Bence şimdi tek başına kalınca işte istediğini yapacak nihayet. İşte zincirleri karacak deniyor. Göreceğiz. Ne o değişecek.
Yani bir Destiny 3'ün pek bir şansı yok. Çünkü dediğim gibi sıkıldık. Tamam, bir oynadık. Değişik bir şeydi. Güzel bir şeydi. Oynadık. İki çok güzel çıktı. Yani bugün 2'nin hala ilk bölümü, ilk sahnesi, o ilk çatışma şaheserdir. Yani orada hakikaten o ateşin, o gerilimin içindesindir. Tamam, muhteşem sunuldu, etti. Ama dediğim gibi hani sonra o muhteşemlik hemen sönüyor. 3 ne bileyim, ben bile çok merak etmem yani. Çünkü şeyi biliyorsun Murat, adamların iş yapma şekli. Oyun tamam, satın aldın, kurdun, oynadın. Bilmem kaç ay sonra hemen genişleme paketi duyuruldu. Almazsan yandın. Çünkü seni bir kitliyor. O genişleme paketinde ya, daha güçlü silahlar, daha güçlü zırh, yeni daha güçlü düşmanlar, maçlar, bilmem neler. Parasını vermediğin için sana hiçbiri yok onların. Bir yerden sonra şöyle bir durum oluşuyor işte. Herkes 500 power level'ında, sen 100'desin. Çünkü şey, fakir diye böyle direkt görülüyor. Bunda yok o paket. Sen kumda oynuyorsun. Onlar para verenler oynamaya. Ama sonuçta bir oyuna kaç kere para vereceğim ya ben? Bir de şey, pis böyle şeyleri var. Mesela bir oyun normalde çıkar. $60 alırsın. Genişleme paketi çıkar. $10 alırsın. Öyle de değil ki. Paketleri efendim tek tek satmıyor. Season Pass alacaksın. Bugün hala tek tek paketleri alayım imkanın yok. Bilmem ne edition'ı, aldığın oyunu bir daha alacaksın falan. Yeter ya, tamam şey oldu. Herkes tükendi bence. Herkesin sabrı tükendi.
Evet. Division 2 Epic mağazasından 15 Mart'ta çıkacak. Bunu da geçen hafta söylemiştim de bir güncelleme var onda. Şöyle, şimdi Steam'e koymayacaklar abi Division 2'yi. Bu şeye otomatikman hani şöyle bir yoruma sebebiyet verdi. Ya bu Steam'in çünkü belli başlı iade koşulları var. Senin lehine olan şeyler. İşte oyunu kaçırıyorlar mı, hani iade edilme şartlarının olmadığı bir platforma, Epic'in platformuna. Epic geçen hafta güncelledi kendi kurallarını ve o da Steam benzeri iade şartları getirdi.
Şimdi Epic bu oyun mağazasını güçlendirmek, kabul ettirmek için yani bu sene buna kafayı taktılar.
Evet.
Böyle büyük transferler yapıyorlar. Eksiklerini gideriyorlar. Bu şimdi biz bilgisayarda kullanıcılar olarak biraz şanssızız. Standart bir oyuncunun bilgisayarı. Evet. Çok tutkulu birisi olması şart değil. Steam yüklü. Uplay yüklü. Origin yüklü. Ya. Kullanıyorsan, neşene uyuyorsa GOG'unda Galaxy diye istemlisi var, yüklü. Epic yüklü. 5 oldu daha ilk bir nefeste. Ya yeter. Yeter. Hani bir de hele mesela Steam'den bir oyunu başlatırsın, Uplay'i açar falan ya. Ya yeter ya. Kaç tane istemci yükleyeceğiz?
Evet, çok
doğru. Ama onlardan birisi, o yükleyeceklerimizden birisi olsun diye Epic uğraşıyor.
Evet. 2 saat
oynama. Bethesda var.
O da var.
Battle.net. Bak saydıkça sayı. Onu biraz zorlasak onu denkleştiririz.
Buluruz.
10 istemciyi.
Buluruz.
Ama bu bir de sen şimdi yıllardır bu işlerin içinde yoğrulmuş birisin. Yeni bu işe başlamış falan birisi için kabus. Çünkü hani adam Steam'i öğreniyor. Anlatıyorsun, bak işte Steam var. Microsoft mağazası. Onu da söyleyeyim.
Evet.
Steam var, işte oyunları satın alıyorsun, oynuyorsun falan. Tamam kabul ediyor. Bir de diyorsun ki işte Origin var. O oyun Origin'de. Battlefield diyor. Origin'de diyorsun. Öbürü Ubisoft şey. Hepsi başka account.
Yeah.
Hepsi başka username, şifre. Hafiften keçileri kaçırma noktasına doğru gidiliyor. Sonra niye konsolda oynuyorsun?
Ve her hani oyunları geçtim. Client'ların kendisinin güncellemeleri var sürekli.
Her açtığında bir güncellenir. 100 küsur megabyte minimum. Evet. İşte niye sonra konsolda oynuyorsun?
Çok haklı.
Bunlar yani. Aslında o Uplay falan konsolda da var da hiç olmazsa sen görmüyorsun. Hani o güncel yükleniyor, yüklenmiyor, bilmem ne. Görmüyorsun.
Electronic Arts açık dünya Star Wars oyunu iptal etmiş.
Öyle bir oyun mu varmış?
Varmış, evet. Birazcık da hani elden ele zıplıyordu o zaten. En sonunda ortadan
İpini
kalkmış.
Çekmişler.
İpini çekmişler. daha küçük hani zamanında yetiştirilebilecek bir oyun üstünde çalışacaklarını söylüyorlar. Öyle bir haber
Star
var.
Star Wars oyunu konusunda zaten bir kriz gibi bir şey var. Hani bir Battlefront serisi çıkıyor ama o filmleri takip etmiyor. Hani güncel her sene bir film çıkıyor ya, onun Battlefront kendi rotasında gidiyor. Bir şey var böyle, bir belirsizlik, bir bilmiyorum ne düşünüyorlar. Oyunsuzluk var.
Kesinlikle abi. Bir zamanlarda tam tersiydi. Çok fazla oyun vardı. Hatta bazen çok felaket oluyordu ama çok güzel örnekleri de vardı.
Evet.
Şimdi hiçbir şey kalmadı geriye.
Ya açık dünya nasıl olacak ki Star Wars'a herkes...
Cuk oturur abi. Çok, bence çok güzel olur. Bütün yani hikaye yaratabileceğin sınırsız bir evren var zaten hani baktığın zaman. Ya şey, bilmiyorum, en basitinden bilmiyorum. İmparatorluğun işgal ettiği yerde basit bir adamın mücadelesini anlatırsın.
Ben ya niye bunu anlatayım? Ben imparatorluk olup her yeri ben ele geçirmek istiyorum.
Ya da o da olur. Yani, o da olur.
Düzen getiriyorsun gittiğin yere. O da olur. Çapulculara şeye düzen getiriyorsun. İş güvencesi var, bir şey var. Her şey var imparatorlukta. Sigortası herhalde vardır. Bir yalnız hiçbir şeyin yanına şey koymuyorlar, parmaklık koymuyorlar. Düşmezsen evet. Öyle şeylerden, balkondan, köprüden falan. Köprü yapıyor, yanında şey yok, yok. Parmaklık yok. O düşmezsen hiçbir imparatorlukta bir sıkıntı yok.
Evet.
Öbüründe yok, bilmem ne şeyde, Tatooine'de barda kolunu kesiyorlar falan. Ya. İhtiyar geliyor, işte bulaşıyor sana durduk yerde.
Doğru.
Şey yok ki, adı neydi? İmparatorluğun kimseye bir zararı yok. Bir medeniyet getirmiş. He. Galaksinin her tarafına bir refah getirmiş. Ama ne oluyor? Adam bir uzay üssü yapmış. Yüz binlerce kişiye iş sağlamış. İstihdam sağlamış. Patlatıyorlar.
Ya.
Neymiş? Rebel Alliance. Geliyor patlatıyor. Egzozuna ateş atıyor. Şey düşürüyor. Ben çözemiyorum abicim. Ben Star Wars konusunda tamamıyla bütün şeyi kaybettim. inancımı kaybettim. Düşüncelerim falan hepsi karıştı. Bütün şeyde galakside işte yeraltı dünyası var bu Jabba Mabba bilmem ne. Jedi'ler hiç o konularda hiçbir şey yapmıyor. Bir,
yok, yapmıyor.
Ya ne oluyor burada şey kölelik bilmem ne adamı alıyorsun donduruyorlar paketleyip kargoluyorlar falan. Hiç onlara karışmıyor. Ama imparatorluk bir tesis yapmış.
Ya.
Bir modern bir şey düzenlemiş, geliyor patlatıyor. Luke evet. Skywalker kadar şey radikal dinci terörist.
Hmm.
Bir de yanında bir hocası var. Kurbağa mı ne elektrik atıyor bir şey yapıyor. Bunlar galakside huzur rahat bırakmıyorlar ki.
Doğru söylüyorsun. Ha,
galaksi şey ki imparatorluk kötü. Ne yapayım? Seyretmemeyi tercih ediyorum artık.
Peki o zaman Levent abi.
Bu sene Star Wars filmi var mı?
Var. Son film geliyor.
Numaralı mı, isimli mi?
9.
Numaralı.
9 gelecek. 9 numara gelecek.
Tamam.
Evet, o zaman önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.